Ayrım 34.
Bu milli fikir hareketinin temelinde Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin bütün kapsamı ile incelenmesi ve izahı yatmalıdır. Bu öyle bir harekettir ki onun bütün olgunluğu ile tahakkuk ettirilmesi yalnız bizim için bir gaye olmakla kalmaz. Aynı zamanda bize benzer bütün yarı sömürge ve sömürgeler için de bir örnek olabilir. Çünkü bütün iktisadi ve sosyal gelişmeleriyle bir milli kurtuluş hareketi, gerek Türkiye gerek bize benzer memleket için yeni bir çağ açan tarihi bir nizam ifade eder. Bu hareket ilk defa Türkiye'nin giriştiği ve ilk zafer misalini verdiği büyük ve manalı bir harekettir. Dünya tarihinin Birinci Dünya Harbi ile başlayan, dünya ölçüsünde ve müstakil bir hareketidir. Böyle bir harekette rehberlik rolü ise milli kurtuluş hareketlerini, dünya ihtilalinin bir peyki sayan Komünist Partisi'ne değil, inkılapçı, disiplinli, teşkilatlı, milliyetçi bir Cumhuriyet Partisi'ne düşer. Afyon cezaevinde adım adım ve parça parça beliren bu fikri sentezlerin ilk sezişlerini gerçi İstanbul'da ve daha tevkif ve mahkum edilmeden önce de az çok görmüş ve yazmıştım. Dipnot, kitabın adı Lenin ve Leninizm, yazanlar Şevket Süreyya ve Sadreddin Celal, Aydınlık Külliyatı No. 10, yıl 1924. Bu kitabın benim tarafımdan yazılan kısmının 42. sayfasına bu fikir şöyle ifade edilmişti. Bize gelince biz de imparatorluk zamanlarında memleketimizin hakikaten fena idare edilmesi, lüzumsuz muharebeler, kapitülasyonlar, memleketimizi bir yarı müstemleke halinde bırakmış ve iktisaden inkişafımıza mani olmuştur. Bütün bunların ve bilhassa Harbi Umumi ve Yunan harplerinin tahribatı neticesinde şimdi memleketimizdeki iktisadi gidiş menfi bir seyirdir. Yani memleketimiz şimdi bir sermaye birikmesi devri yaşamıyor. Memleket umumi bir fakirleşme ve sefilleşme halindedir. Biz de henüz proletarya değil, işsizler, ihtisassızlar, hulasa lumpen proletarya artıyor. Nasıl ki iktisadi inkişaf dediğimiz hallerde hakiki sanayi ve ticaret değil, ihtikar yani spekülasyon hakim olmaktadır. Binaenaleyh bizden ne sosyal demokrasi ne de diğer şekil kütlevi hareketler için lazım olan içtimai zemin henüz ve tabiatiyle teşekkül etmemiştir. Memleketin zengin sermayeyle ileri bir hale gelmesi şimdi günün tarihi bir vazifesidir. Bu vazife ise disiplinli ve müteşekkil bir Cumhuriyet Partisi'ne düşer. Cumhuriyetin idame ve muhafazası için yapılacak her hareket, hatta ne kadar şiddetli bile olsa doğrudur. Terakkiperverane ileri bir harekettir. Hulasa yaşadığım hadiseler ve hele Afyon cezaevinde tedarik edebildiğim malzeme ve neşriyat üstündeki incelemelerle, gene orada Anadolu insanı ve meseleleriyle olan temaslarım, bende bu fikirlerin gittikçe belirli şekiller almasına müessir oldular. Her gün biraz daha kuvvetli inanıyorum ki, şimdiki Türkiye dünya ölçüsünde ehemmiyetli ve müstakil bir hareketin içerisinde yaşamaktadır. Bu hareket bütün istidat ve inkişaflarıyla derinleşmesi mukadder bir inkılaptır. Bu inkılabın yönlerini ona katılanların hepsi ayrı ayrı kavramayabilirler. İnkılabın daha bu safhasında bile idrak ufku sona erenler, yorulanlar bulunabilir. Fakat onun yorulmamış ve idrak ufku geniş bir liderin elinde bulunduğu ve bu liderin kendi görüş ve varışlarını adım adım kendi kadrosuna kabul ettirmekte olduğu da bir gerçekti. Fakat bu inkılabın gelişmelerini ben belki daha uzun yıllar hep bu dört duvar arkasından izleyecektim. Bu hazin bir talihsizlikti. Cezaevinde hayat kendi akışı içinde yürüyordu. Akşam koğuşlar kapanıp da hapishane avlusu karanlık bir sessizliğe gömülünce benim için odamda daha sakin çalışma zamanı başlardı. Gardiyanlar bu odanın avluya açılan kapısını kapatmazlardı. Odamdaki petrol lambasını da dilediğim saate kadar yakabilirdim. Kitabımın üstünde durmadan çalışabiliyordum. Bazı sayfalar ekliyor, bazı parçalar çıkarıyordum. Hele ekonomik siyaset ve inkılabın ideolojisi üzerine bir takım sezgileri, bir takım görüşleri ne kadar şekilsiz olsa da durmadan yoğurmak lazım geliyordu. Dünyada bir iktisadi buhranın ilk alametleri daha o günlerde belirmişti. Ben bu alametlere nedense fazla kıymet veriyordum. Dipnot, bu buhran 1929'da patladı. Ve kendi kendime şöyle diyordum. Eğer dünyada bir de iktisadi buhran patlak verirse memleketimizin yalnız özel teşebbüsü ve liberalizme dayanan iktisadi gelişme ümidi ve siyaseti tamamen suya düşer. Devletin yeni ve devletçi bir tanzim ve inşa rolü derhal ön plana geçer. Bu da devletçiliktir. Dipnot, İzmir İktisat Kongresi kararları bu istikamettedir. 1923, Tek Adam Cilt 3. Böylece planlı ve milli bir ekonomik kalkınma fikri kaçınılmaz bir zorunluluk haline alırdı. Neler düşünüyordum? Kavgasız, ihtilalsiz, sınıfsız, imtiyazsız bir Türkiye. İleri hür ve çatışmasız bir Türkiye. Ne siyasi zulümler ne sosyal sefaletler. Bu hareketin tarihte ilk mümessili Türkiye olacaktı. Bütün bize benzer memleketler bizi misal alacaklardı. Ta Kuzey Afrika'dan Hint, Çin denizlerine kadar. Bu ne baş döndürücü bir düşünceydi ve ne sürükleyici bir hayaldi. Bu bir arayıştı, hatta biraz hayal olsa da. Nihayet fazla yorulup da uyumaya karar verdiğim zaman yatmadan önce karanlık avluya çıkardım. Yüksek dört duvarın üstünde dört köşe bir gök parçası görünürdü. Bazen yıldızlı, bazen karanlık ve esrarlı. Yalnız avlunun ortasındaki şadırvandan gecenin sessizliğine taze bir su şırıltısının tatlı sesi hiç durmadan dağılırdı. Zaman geçtikçe bu gecelere öyle alışmıştım ki bir duvarın dibinde gözlerimi kapayıp da kendi düşüncelerime dalınca kendimi bir tekkenin çilehanesinde ruhunu işleyen bir derviş gibi hissederdim. Bu çileye ne kadar muhtaçtım. Kanunlar ve cezalarla değil kendi ölçülerimle kendim hesaplaşmam lazımdı. Her geçen gün içimde bir şeylerin boşaldığını ve içime bir şeylerin dolduğunu duyuyordum. Artık kendi nefsime hiç çekinmeden kovadis yoldaş diyebilecek kadar cesurdum. Bunun cevabını hemen vermeye elbette ki lüzum yoktu. Bu cevap ruhumda uzun yıllar boyunca şekilleşse dahi, bu duvarlar arasında onun aydınlığını yıllarca bekleyecek kadar zamanım vardı. Fakat bir akşamın ilk saatlerinde Ankara'dan gelen bir emirle hayatımın akışı gene değişti. Bir Cumhuriyet Bayramı yıldönümüydü, 1926. Şehirde atılan havai fişeklerinin kandilleri cezaevi avlusundan görülen gökyüzü parçasında parlıyordu. Bunların gökte açtığı izleri takip ediyordum. Yerden atılan ve kale duvarının üstünden belirdikten sonra bu fişeklerin bazıları kıvrıla kıvrıla varacağı yüksekliğe varıyor ve hiçbir iz bırakmadan sönüyor kayboluyorlardı. Vardıkları yerlerde sönmeyen ve izi kaybolmayan fişeklerden ise renk renk kandiller saçılıyordu. Gök aydınlanıyordu, sonra salkım salkım yere kıvrılan bu kandillerden yeni yeni ışık yıldızları doğuyordu. O sırada müdür odasına istendim. Halbuki bu saat cezaevinin ölü saatiydi. Müdürün odasında Cumhuriyet Savcısı bana İstiklal Mahkemesi'nden aldığı bir telgrafı gösterdi. Hükümetin bazı mahkumların cezasını kaldırdığını ve benim de artık serbest bulunduğumu bildirdi. Böyle bir karar beklemiyordum. İlk tevkif edildiğim günün üzerinden 1,5 yıl geçmişti. Ceza hükmünün tamamlanmasına daha 8,5 yıl vardı. Savcının güler yüzle ve iyi dileklerle bildirdiği haberi sükûnetle dinledim. Aşırı heyecanlara karşı ruhumda artık bir tıkanıklık var gibiydi. Haber kapılar kapalı olmakla beraber bütün koğuşlarda süratle duyuldu. Fakat savcıya göre benim derhal çıkmam lazım geliyordu. Onlarla vedalaşmayı ertesi güne bıraktım. Otellerden birinde bana bir oda tutulmuştu. O gece için oraya yerleştim. Şehir hakikaten hareket içindeydi. İlk işim kendimi kalabalığın başıboş akıntısına bırakmak oldu. Evvela hava fişeklerinin atıldığı yere sürüklendim. Küçük bir parkın içinde bir takım belediye çavuşlarıyla onlara katılan delikanlılar bunları ard arda ateşliyorlardı. Durdukları yerde kaynaşan afacan mahalle çocukları bunların etraflarında bir halka çevirmişlerdi. Her fişek evvela bir direğe çakılan bir yuvaya geçiriliyordu. Sonra fitile ateş verilince bir kıvılcım sağanağı yeri yalıyordu. Daha sonra fişeğin harekete geldiği, yükseldiği görülüyordu. Vardıkları yüksekliklerde kandillerini saçan fişekler olduğu gibi, havalanan fakat açılamayan, hatta ateşlendiği yerde sönüp de takıldığı halkadan çıkarılan, bir kenara atılan fişekler de vardı. Küçük parkın kenarında bir sıraya oturup bunları seyrederken bana bu fişeklerin talihiyle insanların kaderi arasında bir benzerlik var gibi geldi. İstanbul'da geçirdiğim aylar bir takım mücadele ve tasfiye ayları oldu. Eski hareket ve fikir arkadaşlarımla aramızdaki müşterek bağların nasıl çözüldüğünü ve yollarımızın her gün nasıl biraz daha ayrıldığını görüyordum. Arada bir şeyler olmuştu. Geçen zaman bizi hem müşterek fikirlerimizden hem de birbirimizden ayırmış, uzaklaştırmıştı. Rusya'da ise parti ilk 5 yıllık planın uygulanmasına hazırlanıyordu. Bu hareket o memleket içinde, dünyanın gidişi içinde bir mana taşıyordu. Bana göre artık dünya ihtilali yoktu. Rusya'daki inkılap artık kendi sınırları içinde kapanarak bir nevi devlet kuruluşu, bir nevi milli hareket haline çevriliyordu. Artık dava teknik bir davaydı. Sosyalizm ile kapitalizm arasında başlayan teknik inkişaf yarışı ile temposunu vurmaya başlamıştı. Bundan sonra her ülke kendi çıkış yolunu artık kendi aramalıydı. Dünyada artık özgür ülkeler devri başlıyordu. Her millet, her memleket kendi nizamını kendi içinde ve kendi usul ve imkanlarına göre kurarak kendisini dünyanın hür ve müstakil bir parçası haline getirecekti. Bu milli ve özgür ülkeler arasında zamanla yakınlaşmalar, gruplaşmalar başlayacak ve dünya yeni çağını sulh içinde bir arada çeşitli nizamların bir ahengi içinde geliştirecekti. Böylece şimdi her memleket kendi gelişme yolunu, kendi manzumesini kendisi bulması lazımdı. Türkiye de kendi terakkisini kendi iradesiyle sağlayacaktı. Bu hareketle kaderini bu memleket kaderine bağlamak isteyen herkese herhalde hem yer hem vazife vardı. Bir kısım eski arkadaşlarım ise aynı fikirde değillerdi ve herkesin kendi yolunu artık kendi seçmesi zamanı gelmişti. Fakat ikinci bir tevkif, tanıdığım ve tanımadığım birçok eski yoldaşlarla bizi gene bir mahkeme önünde ve aynı sanıklar sırasında ama bu defa görüşleri ve yolları birbirinden ayrılmış insanlar olarak birleştirdi. Moskova'daki Komintern ise tutum, davranış ve telkinleriyle artık bütün mantığını ve rehberlik vasfını yitirmişti. Ona karşıydık. Bu sefer ağır ceza savcısını ileri sürdüğü maddeyle benim için mahkemeden istediği ceza ise idamdı. Kendi kendime bir defa daha Kovadis yoldaş dedim. Fakat içimden gelen cevap beni ürkütmedi. Çünkü kendi nefsime karşı ne sanık ne de suçluydum. İstanbul tevkifhanesindeydik. Mahkeme 4 ay sürdü. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Hiç kimseyi itham edemezdim. Hiç kimseyi ele veremezdim. Öyle iki yol ağzında bulunuyordum ki burada her şeyi artık yalnız kadere bırakmak lazımdı. Ben de öyle yaptım. Yalnız suçlu olmadığımı söyledim ve başka hiçbir şey söylemedim. Ağır ceza mahkemesinin başında hem bir hakim hem büyük bir insan ve bir şahsiyet vardı. Dipnot: 1927'de İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Reisi Sabri Bey, aylarca süren ve 40'a yakın sanığı olan bir davanın, tavanlara varan dosyaları içinde bir peygamber sabrı ile uğraşan ve hisleri hakkında en küçük bir belirti vermeden, en kritik anlarda bile karşısındakinde ancak itimat ve saygı uyandıran bir olgun insandı. Mahkeme dosyalarıyla onun bir çölün bütün kumlarını elden geçirip her kum tanesini güneşte ayrı ayrı tanımak isteyen bir masal kuyumcusu sabrıyla uğraştığını görüyordum. Kader hükmünü yürüttü. Hüküm savcının isteğinden başka türlü çıktı. Hakimler hem savcıyı hem kendi içlerinden gelen sesi dinledikten sonra hükümlerini verdiler. Beraat ettim ve serbest bırakıldım. Eski arkadaşlarımla sükûnetle vedalaştık. Yollarımız artık ayrılıyordu. İstanbul tevkifhanesi kapısından çıkarken artık kararımı vermiştim. Anadolu'ya gidecek ve orada çalışacaktım. İnkılabın emrinde. Herkes dağarcığında ne varsa ortaya dökecek. Dinlediğim bu sözler yalnız düşündürücü değil, galiba hatıramda bir dönüm noktası da oluyordu. Evet, herkes dağarcığında ne varsa ortaya dökecek. Hem hangi memleket çocuklarına bizimki kadar muhtaçtı? 24. Bölüm. Bu defa Ankara'ya giderken artık serbest bir insandım. Ne polisler, ne jandarmalar, ne ellerim kelepçeli, ne omuzlarımda bir ağırlık. İlk vagonlardan birinde bir pencerenin kenarına yerleştim. İçimde bir çocuk ruhunun hafifliği vardı. Tren bozkırlara dalınca bu hafiflik arttı. Kırlar gene kıraçtı. Gene susuzluktan kavruluyordu. Fakat bunlar bana gene de güzel görünüyordu. Gök maviydi. Hiçbir duvarla çevrilmeyen boş ve engin ufuklar bir hürriyet duygusu veriyordu. Gideceğim yerlerde kimseyi tanımıyordum. Nerelere gidip nerelerde kalacağım da belli değildi. Hiç kimsenin iltifat etmesi için bir sebep olmayan kitabımın müsveddelerini daha önce Maarif vekaletine göndermiştim. Çantamda da para kıymetlerini ve kıymet dalgalanmalarını ayarlama bakımından bir merkez bankasının fonksiyonunu hakkında hazırladığım bir rapor vardı. Dipnot: o zaman Cumhuriyet Merkez Bankası yoktu. Raporun başlığı şöyleydi: Türk parasının periyodik temevvücat karakteri. Bu raporda paralar, altınlar, emisyonlar, milyonlar filan etraflıca işlenmişti ama benim cebimdeki para Ankara'da ancak bir gece kalabilecek ve en kötü bir aşçı dükkanında yalnız bir defa yemek yiyecek kadardı. Fakat bundan üzgün değildim. Sanki gideceğim yerlerde beni bekliyorlarmış, hatta varacağım yerlere geç kalmışım gibi rahat ve emin trenin daha hızlı koşmasını istiyordum. Hiçbir kaygı beni rahatsız etmiyordu. Dipnot: bu arada kendisine çok şeyler borçlu olduğum hocam Ahmet Cevat Emre'nin Ankara'da da bana gösterdiği insanlık ilgisini anmalıyım. Ne yapacağımı bilmiyordum ama örneğin hemen bir ilkokul hocalığı isterim diyordum. İçim vermesinler diye de düşünüyordum. Sonra bu ilkokul hocalığı sanki olmuş gibi acele, hatta biraz telaşlı bir sıra hayallere dalıyordum. Mektebim örneğin Bolu ormanlarındaki bir köyde olabilirdi. Örneğin Köroğlu dağlarında. Evim tabii beyaz badanalı olacaktı. Yeşil bir yamaca yerleşmiş bulunacaktı. Vadileri saran sisler, dağlara inen bulutlar daima yer değiştireceklerdi. Hatta zaman zaman evin bulutların altında kalacaktı. Bu beyaz badanalı evin kırmızı kiremitli damının bir tarafında alçak bir bacası bulunacaktı ki tepesinden daima mavi dumanlar tütecekti. Yazın çamların köknarların altındaki yeşil çimenlere uzanacaktım, kitap okuyacaktım. Kışın çizmelerimi çekecek kar tipileriyle boğuşarak dağdan dağa, kayadan kayaya dolaşacaktım. Böylelikle orman hasretim de dinecekti. Afyon cezaevindeyken köyünün civarında orman olduğunu öğrendiğim bazı mahkumlar üzerinde garip bir hile tatbik ederdim. Böyle bir mahkumun yanına gider onu lafa tutardım. Hatta sohbetin uzaması için kendim içmediğim halde sigara alır, ikram ederdim ki o köyünden çıksın dağ yollarını anlatsın. Rastladığı pınarlar başında duralım. Nihayet orman yaklaşsın, ormana varalım. Ama ormana girerken her taşın, her ağacın gölgesi, her dal, her çimen parçası ayrı ayrı anlatılsın. Ben ormanın manzarasını, kokusunu, gölgesini, serinliğini içime sindireyim. Halbuki konuştuklarım bu hileyi anlamazlardı ama ormandan boyuna kaçmak isterlerdi. Lafı hep başka şeylere çevirirlerdi. Kanun maddelerini sorarlar, mektup yazdırmak isterlerdi. Onlar için orman sanki yoktu. Halbuki benim hasretim ormanaydı. Onları söyletirken hayalen ormana dalmış gibi olur ve sonra saatlerce ormanı düşünürdüm. Şimdi Bolu ormanlarında bir köy mektebine hoca olunca ormana da kavuşacaktım. Ya çocuklar, ya mektep çocukları. Sanki her birinin yüzünü şimdiden ayrı ayrı tanıyormuşum, her birinin adlarını, sanlarını ayrı ayrı biliyormuşum gibi her birine tabiatlar, karakterler, kabiliyetler yakıştırıyordum. İçlerinden neler yetişmeyecekti? Tabii bir kısmı kız, bir kısmı erkek olacaktı. Hepsinin de anaları, babaları zaman zaman gelecekler. Muallim bey, çocuklarımız ne iyi, ne güzel oldular, ne kadar çok şeyler biliyorlar diye övüneceklerdi. Fakat bazen bu hayal birden kesilirdi. Tren harap tenha bir kır istasyonunda durmuş olurdu. Birkaç toprak dam yere gömülmüş gibi görünürdü. Toz toprakla gübre kokuları savuran bir rüzgar taşıdığı sümrüklüleri vagonun açık penceresinden üzerimize atardı. Ne bir katre su, ne bir damla yeşillik görünürdü. Elleri böğürlerinde, karınları sıtmadan şişmiş, yüzleri sapsarı, lime lime partallar içinde birkaç çocuk durdukları yerden hareketsiz, manasız gözlerle bize bakarlardı. O zaman kendi hayalimde canlandırdığım şeylerden kendim utanırdım. Bu bozkır bu kadar boş, bu kadar perişanken, yeşil bir yamaca dayanmış beyaz badanalı bir köyde hocalık yapmaya ne hakkım var diye düşünürdüm. Kafamda kurduğum güzel şeyler yıkılırdı. Yaylanın çorak ve ücra bir köyünde hatta belki de şu toprak yığını yerde yerleşmeyi tasarlardım. Birbirini yapan, birbirini yıkan bu hayal oyunları içinde nihayet uzaktan Ankara Kalesi göründü. Kale gene her şeye hakimdi. Şehir gene bir toz bulutu içindeydi. Kalenin ardına düşen dağların, dalga dalga açılan bozkırların gene insanı çeken vahşi bir hali vardı. Bizi ilk defa Ankara'ya getirdikleri zaman tren buralardan geçerken gördüğüm şeylerle şimdiki görüşler arasında bir fark yoktu. Fakat şu değişiklik olmuştu ki şimdi artık serbest bir insandım. Kendisi için kendi karar veren, kendi hayatı için kendi mücadele edecek bir insan. Gerçi yalnızdım, işsizdim, vasıtasızdım ama ümitliydim. Seçtiğim yolun doğruluğuna inanıyordum. O kadar ki tren şehre yaklaştıkça kafamda daha önce kurduğum hayalleri, Köroğlu dağlarını yahut step ve mağara köylerini bile unuttum. Hayır, benim yerim bu kalenin çevresiydi. Bu gök kubbenin altında elbette bana da bir yer bulunur diyordum. Bu kalenin gölgesinde yerleşirim. Şu karşı sırtlarda dolaşan çoban, şu tarladan el sallayan çocuk kadar hür ve serbest dolaşırım. Hatta bir gün belki şu karşıki sırtlarda benim de bir bağım olur. Cins cins üzümler, Ankara armutları, vişne, kiraz yetiştiririm. Hatta belki de bal. Meşhur Ankara balı. Arılar daha gün doğarken kovanlarından çıkarlar. Kekik, sarı yonca, yabani gül çiçeklerinden topladıkları altın tozlarını peteklerine getirirler. Hatta şu çıplak vadi de yarın belki yeşillenir. Şu kayaların altına ben de bir bahçe dikerim. Akan suları biriktiririm yahut yer altının sularını yer üstüne çekerim. Fidanlar ağaç olur, ağaçlar meyve verir. Arkların havuzların başına salkım söğütler diker, gölgelerinde dinlenirim. Hem dinlenmekten için, tarlada çift sürmeli, bahçede bel bellemeliyim. Ya bu toz bulutu ne olacak? Evet, o da açılacaktır. Bu toprağa yerleşen insanların elleri elbette bu toz perdesini de yırtacaktır. Kalenin etrafını yeşil parklar, temiz yollar, renk renk mahalleler çevirecektir. Hele şu bozkır, buralarda niçin evleri ağaçlar arasında kaybolan bir bahçeli şehir kurulmasın? Mevsiminde her sokağından bir başka baharın kokusu gelen bir bahçe, şehir, evlerinin kapılarını mor salkımlarla hanım elleri sarmalı, odalarının duvarlarını kitap rafları kaplamalı, şöminelerinin üzerlerini Ege Frigya vazocukları süslemelidir. Örneğin bu evlerden biri belki de... Lokomotifin keskin çığlıkları beni rüyalarımdan uyandırdı. Tren istasyona giriyordu, Ankara'ya gelmiştik. Marif Vekaleti Müsteşarı olgun dengeli bir insandı. Dipnot, Kemal Zaim Sunel. Az ve ağır konuşuyordu, hafif bir tebessümle diyordu ki, ''Eğer maksat proletarya davası ise biz milletçe proleteriz. Hangi memleket çocuklarına bizimki kadar muhtaçtır? Hangi millet bizimki kadar fakirdir? Öyle bir işin içindeyiz ki herkes dağarcığında ne varsa ortaya dökmelidir.'' Müsteşar Bey'in odasından çıkarken artık benim de işim belliydi. Yalnız bizim ilkokul hocalığı suya düşmüştü. Şimdi vekalette yüksek ve teknik öğretim umum müdürü muavinliği yapacaktım. Ankara'ya gelir gelmez ilk işim İstanbul'da hazırladığım etüdü Yüksek İktisat Meclisi Umumi Katibine sunmak olmuştu. Dipnot, Nurullah Esat Sümer. Umumi Katip bana nazik bir ilgi gösterdi. Bu etüt daha önce değindiğim ekonomik araştırmaydı. Konusu Türk parasının periyodik fiyat dalgalanmalarının karakteri ve bu dalgalanışların düzenlenmesi için bir tedavül bankasının kurulmasıydı. Bir taraftan da esasen meslek bakımından bağlı bulunduğum Marif Vekaletine müracaat etmiştim. Benim her iki taraftaki işlerim de birkaç gün içinde oldu. Yüksek İktisat Meclisi'nde umumi katip yardımcısı olacaktım. Bu kararı öğrendiğim zaman ise Marif Vekaletindeki işime artık başlamış bulunuyordum. Sanki havada güçlü ama görünmeyen bir el benim garip yalnızlığımın üstüne kanat germiş gibiydi. Adına hükümet denilen kuruluşun ve idare denilen işin artık ben de içindeydim. Bir gün bir hükümet memuru olacağımı düşünmemiştim. Fakat önümde devlet hizmeti denilen kapının açıldığı ilk gün beni bu kapıya ulaştıran yolun dönemeçlerini, zigzaklarını kafamda bir daha canlandırdım. Çocukluk yaşlarımda hedefim subay olmaktı. Bir subay ve belki de bir gün paşa. Bence subay büyük ve kahraman bir varlıktı. O başka bir insandı. Hiç kimse ondan üstün olamazdı.